Ayrım 17, sayfa 169. Bir hafta sonra ofisime döpiyesi ve yapılı saçlarıyla girdi. Kolunun altına da katlanmış bir New York Times sıkıştırmıştı. Kanepeye oturdu, gülümsedi. Doktor Small, sizi tekrar görmek ne güzel. Ofise göz gezdirdi. Ambiyansı çok sevdim. Tam UCLA'ya uygun. Güldüm ve gelmene sevindim Carol dedim. Kendini nasıl hissediyorsun? Ülserimin tamamen geçtiğini memnuniyetle bildiririm. Öne eğildi. Doktor Chang'a söylemeyin ama arada sabah kahvemle sigara kaçamağı yaptım. Hiç de bir şey olmadı. Kendini iyi hissetmene sevindim. Ama kafeine fazla yüklenme. Sigarayı da tamamen bırak. Antiestileri düzenli aldın mı dedim. Tabii ki. Annem gibi konuştunuz doktor. Çantasından çiğneme hapını çıkarıp bir tane ağzına attı. Bana da uzattı. İstemedim. Sonra bacak bacak üstüne attı ama ardından yüzünü buruşturdu. İyi misin dedim. Daha rahat oturabilmek için oturuşunu değiştirdi. İyiyim. Omurgada L4-L5 diskimde yırtılma var da. Moya klinikte uyguladıkları yeni bir tedavi varmış. Onu düşünüyorum. Gerçi kimseye Kobe olmak da istemiyorum. İnsanın sırtıyla bir oynamaya görsünler. Hiç girmek istemiyorum öyle bir şeye. Burada kendini tekrar eden bir yapı görmeye başlamıştım. Carol için her yeni gün beraberinde yeni bir belirti, incinme ya da hastalık getiriyordu. Ve tahminimce her problem Michael'ı çileden çıkarıyordu. Carol'da March-Hushin sendromu olabilirdi. Bu kişiler dikkat çekmek için hastalıklar uydururlar. Carol'da ayrıca klasik histrionik kişilik, yani uzun süreli yapıda kronik dikkat çekme ve duygusal uyarılabilirlik de vardı. Carol metanetli bir ifade takınmaya çalıştı. Ama ağrısı yüzünden dikkati dağılmış gibiydi. Hemen konuyu değiştirdim. Hastaneden çıktığından beri neler oldu? Michael için çok endişeleniyorum. İlk başta baş ağrıları ve bulantı yüzünden ciddi bir hastalığı var diye kaygılanıyordum. Ama artık o kadar da emin değilim. Nasıl yani dedim. Tüm bunların psikosomatik olabileceğini düşünüyorum dedi. Tencere dibim kara diye düşündüm kendi kendime. Babamı çağrıştırırcasına. Ama psikosomatik mi demekle yetindim. Tıp öğrencisi hastalığını duymuşsunuzdur dedi. Tıp fakültesi öğrencilerinin kitaplarda okudukları her korkunç hastalığa yakalandıklarını düşünmesi durumunu mu diyorsun dedim. Evet, bu çocuklar öğrendikleri hastalıkları takıntı haline getiriyorlar. Ve bence Michael'a olan da böyle bir şey. O zaten her zaman etkiye karşı duyarlı ve açık biri olmuştur. Tıp öğrencisi hastalığı diye de bilinen Medical Students'ın doktorların neredeyse %60'ını eğitimlerinin bir noktasını etkilediği düşünülür. Bir hipokondrinin bir çeşididir. Yani ciddi bir hastalığa yakalanma konusunda aşırı düşünme ve endişelenmektir. Tıp eğitiminin külliyetli ve mazeri yapısıyla bu türden bir endişe ve kaygıyı tetiklemesi şaşırtıcı değil. Her ne kadar kısa süreli olsa da bazı öğrenciler uyumsuz davranış kısır döngüsüne girerler. Sık sık vücutlarında lezyon kontrolü yapar, gündelik vücutsal durumlarının hapis yapılı olduğundan şüphelenerek tıp kitaplarına gömülüp ipuçları ararlar. Geçici bir kasık ağrısı testis kanseri oluverir. Sıcak bir günde sıvıya aşarmak insüline bağımlı olmayan diyabet belirtisi sanılır. Not almaktan giren krabsa romatoid artrit başlangıcı sayılır. Genelde sınıfta incelenmekte olan hastalık ya da organ, öğrencinin hipokondriyak kaygılarının odağını oluşturur. Tıp öğrencilerinin deneyim ve bilgisi arttıkça genelde kaygıları da azalır ve öğrenci hastalığı kaybolma eğilimi gösterir. Michael birinci sınıf öğrencisiydi. Bu yüzden de bu yaygın sendroma yakalanma riski vardı. İlk başta okulun sağlık servisine kaygı şikayetiyle gitmişti. Ama benim gözüme öyle özellikle kaygılı bir insan gibi görünmemişti. Ayrıca hastanedeyken rahatsızlıklarını annesine uzak durabilmek için uydurduğunu da söylemişti bana. Michael'da bir öğrenci rahatsızlığı olabilir ama Carol sözümü kesti. Olabilir değil, büyük olasılıkla var. Bence siz ikimizle birlikte görürseniz müthiş faydalı olacak. O sayede neler olduğunu çözebiliriz. Carol yine terapimize olduğunu odaklayarak kendi sorunlarıyla ilgilenmekten kaçınmaya çalışıyor gibiydi. Ama ben de zaten anne oğul arasındaki dinamiği gözlemlemenin faydalı olabileceğini düşünüyordum. İkinizle birlikte görüşebilirim. Sana uygun saatlerimi vereyim de ikiniz programlarınıza bir bakın. Yarın saat 5 gibi benim evime uğrasanız olmaz mı? Michael dersten sonra gelip akşam yemeğine kalmaya söz verdi. Dairem hemen Westwood'da yolun aşağısında. Ev ziyareti yapabilirseniz gerçekten çok memnun olurum. Çoğu doktorun aksine, geriatrik psikiyatri uzmanları bazı hastalar evden çıkamadığı için ara sıra ev ziyaretleri yaparlar. Her ne kadar bu geriatrik bir vaka olmasa da Carol'ı kendi çöplüğünde, özellikle de oğluyla birlikte gözlemlemenin ilginç olacağını düşündüm. İnsanlar ev ortamının rahatlığı içinde kendileriyle ilgili çok şey ele verir. Ortamları ise daha çok şey söyler. Takvimimi kontrol ettikten sonra tamam dedim. Michael'a sen haber ver. Yarın 5:30 gibi sizde olurum. Carol, Yusuli'ye 5 dakika mesafede, Wilshire Boulevard'da, Los Angeles'ın doğması yönündeki işteki ana caddede yaşıyordu. Oturduğu bina okyanus ve dağ manzarası ile şehir silüeti sunan yüksek binalar topluluğunun ortasında, batı kıyısının en arzulanan yerleşim yerlerinden birindeydi. Arabamı binanın önüne çektim. Görevli park etmek üzere arabayı devraldı. Yüksek tavanlı, şık tuhafiyeye girdiğimde tanışma görevlisi beni karşıladı ve Carol'ı arayarak geldiğimi haber verdikten sonra asansöre binmeme izin verdi. 22. kata yaklaşırken kulak zarlarım patlayacak gibi oldu. Asansör altı katmalı aynalarla kaplıydı. Kendime şöyle bir göz attım. Uzun günün ardından epey gösterişsiz görünüyordum. Hemen kravatımı düzelttim. Gömleğimi içine soktum. Saçımı elden geçirdim ve yarı resmi ama profesyonel ev ziyareti havasına bürünmeye çalıştım. Asansör doğrudan Carol'ın dairesine açıldı. İçeri adım atar atmaz Batı Los Angeles ve ötedeki büyük okyanus manzarasına hayran kaldım. Carol elinde martinisi, boynunda bir boyunlukla koşarak beni karşılamaya geldi. İçeri girin lütfen Doktor Small. Ne içersiniz? Eğilip fısıltıyla isterseniz kokteyl de alabilirsiniz. Kimseye söylemem dedi. Soda alayım lütfen. Sade olsun dedim. Boynu ne oldu Carol? Ah çok saçma ama bende kesintili bir kuru öksürük var. Doktor Çank'a söyledim. Afizan başlangıcı olabilir diye. Öksürük C4-C5 disk protüsyonuma etki ediyor. Kendi kendime bu artık mançumuz olamayacak kadar abartılı diye düşündüm. Belki de Carol sadece histrionik kişiliği olan bir hipokondriyaktı. Martini ve ülser konusunda kafasını şişirmemeye karar verdim. Ama sigaraya karşı ses çıkarmak zorunda kalacaktım. Özellikle de kendisine afizem teşhisi koyduktan sonra. Michael daha gelmedi dedi. Ama ben de sizinle birkaç dakika yalnız konuşmak istiyordum zaten. Bence bize çift terapisi yapılmalı. Kiminle kime dedim. Michael da bana tabii ki. Carol, çift terapisinde genellikle karı koca gibi bir çift olur. Saygın aile terapisti Salvador, Minnie Quinn öyle demiyor ama dedi. Kendi yapısal aile terapisini pek çok ebeveyn çocuk zorluklarının çözümlenmesinde kullanmış. Carol haklıydı. Minnie Quinn, sık sık etkileşim şeklinde neyin yanlış olduğunu anlamalarına yardımcı olmak için hem çekirdek ailelerle hem de aile üyelerinin alt gruplarıyla çalışırdı. Kullandığı yöntemler birbirine dolanmış ilişkilerde özellikle işe yarıyordu. Bu tip ilişkilerde Minnie Quinn aile üyelerinin nasıl daha sağlıklı sınırlar tanımlayabileceklerini gösteriyordu. İyileştirici bir değişimin ancak aile üyelerin birbirleriyle kurdukları ilişkide tekrarlanan yapıların farkına varması ve bunları değiştirmeye gönüllü olması halinde gerçekleşebileceğine inanıyordu. Minnie Quinn'in yaklaşımı Carol ile Michael'a yararlı olabilirdi ama ben bu isteğin arkasında Michael ile daha fazla vakit geçirme eylesini yattığından şüpheleniyordum. Biliyorsun Carol, çift terapisini tarafların her ikisinin de istemesi gerekir. Michael da artık çocuk değil. Doğru değilim dedi Michael asansörden içeri adım atarken. Hem ne oldu sana anne? Boyun incinmen mi nüksettiğine? Önemli bir şey değil hayatım. Dur sana bir kadeh sevdiğin şaraftan getireyim. İkiniz salona geçip oturun. Biz merdivenle inilen salona geçerken Carol mutfağa giderek seslendi. Rutisha, bir şişe Merlot açıp orderleri hazırlamama yardım eder misin? Michael ile Carol'ın beyaz kanepelerinde karşılıklı oturduk. Doktorların hala ev ziyareti yaptığını bilmiyordum. Başını iki yana salladı. Pek hoşuma gitmedi doğrusu. Merak etme, çoğu doktor yapmaz. Rutisha sıcak order tabağını getirdi. Sodamı içerken sehpanın üstünde duran Harrison'ın İç Hastalıkları Prensipleri kitabını gördüm. Tıp öğrencilerinin ve meslek icra eden doktorların standart el kitabıydı bu. Burada da çalışıyorsun galiba Michael. Yok canım. Carol içeri girip Michael'a bir bardak şarap uzattıktan sonra kanepede onun yanına oturdu. Anne, sen benim evime girip Harrison'ı mı aldın dedi Michael. Carol güldü. Saçmalama hayatım. Kurgusal olmayan kitap okumayı ne kadar severim biliyorsun. Bu da kitapçıda indirimdeydi. İyi de bu sıradan bir kitap değil ki anne, tıp kitabı. İlginç geliyor bana dedi Carol. Ayrıca seninle öğrendiklerin hakkında konuşabilmek istiyorum. Etkileşimlerini izlerken Carol'ın sahneyi nasıl manipüle ettiğini fark ettim. İkisinin tam karşısında oturuyordum ve onlar birebir çift terapisi pozisyonunda kanepeyi paylaşıyorlardı. Tamam anne, sonra konuşuruz bunu. Şimdi bana geldiğim sırada Doktor Small'la ne konuşuyordunuz onu söyleyin dedi Michael. Son zamanlarda senin için ne kadar endişelendiğimi anlatıyordum dedi Carol. Bilmediğin bir şey söyle bana. Hapşırsam ölüyorum sanıyorsun. Yok canım diye haykırdı Carol. Sadece endişeleniyorum hayatım. Hangi konuda anne? Sen de tıp öğrencisi hastalı olabileceği konusunda. Michael bir kahkaha attı ve başını sağa sola salladı. Sen istersen Harrison'ı okumayı bırakıp biyografilerine dön. Ne düşünürsen düşün canım, ama birinci sınıf tıp öğrencilerinde çok yaygın olan bir şey bu. Hem utanacak bir şey de değil. Yine ağrılarıyla yüzünü buruşturdu. Uf, boynum ne zaman yükseltse ardından zonklayan bir baş ağrısı geliyor. Fark ettim ki Michael tıp öğrencisi hastalığı tanısını yutmayınca Carol konuyu kendi aralarına çevirmişti. Biliyorsun anne, baş ağrısının en yaygın nedeni kas gerilmesi ve strestir. O yüzden sakın beyin tümörünün olduğunu falan düşünmeye başlama. Carol ağlamaya başladı. İyi misin anne? Neyin var Carol dedim. Yok bir şeyim, şu baş ağrısı yüzünden. Michael annesini avutmak için kolunu omzuna attı. Carol devam etti. Doktor Small, Letitia'ya tanrılığı getirmesini söyler misiniz? Görünüşe bakılırsa Michael'ın beyin tümörüyle ilgili alaycı yorumu Carol'ın gözyaşlarını tetiklemişti. Ve Carol şimdi bir kez daha kontrolü ele geçirmişti. Mutfağa gittiğimde Lutuşa'yı bulamayınca koridoru geçip banyoya doğru ilerledim. Eczane dolabından Tainel'i alarak salona dönmeye koyuldum. Ama kütüphane odasının önünden geçerken bir yığın tıp kitabı gördüm. Merakım uyandı. Carol birinci sınıfın neredeyse tüm kitaplarını masaya yığmıştı. İçlerinden birine göz gezdirince sayfaların sarı kalemle işaretlendiğini gördüm. Sıradan bir kurgu dışı kitap merakı değildi bu. Carol tıp fakültesine giden kendisiymiş gibi bu kitapları çalışıyordu. Salona döndüm ve Carol'a iki tanelini uzattım. Hapları martinisiyle içti. İyi misin anne dedi Michael. Evet hayatım, senin evde olman çok rahatlatıyor beni. Düzelmene sevindim Carol dedim. Az önce kütüphane odasının önünden geçerken bir sürü birinci yıl tıp kitabı gördüm. Michael annesinden uzaklaştı. Ne diyorsunuz siz? Koşarak koridora gitti. Böyle meraklı olduğunuzu hiç tahmin etmezdim Doktor Small dedi Keller tıslar gibi bir sesle. Michael odadan seslendi. İnanamıyorum anne, sınıf arkadaşım mı oldun şimdi de? İstersen gel de Mia ve benimle birlikte otur. Michael gelir misin lütfen konuşalım bu konuyu diye seslendi. Michael elinde bir yığın kitapla dönerken Carol bana ters ters baktı ve artık hayatta konuşmaz benimle dedi. O kadar emin olma dedim. Michael ağır kitapları sehpanın üstüne attıktan sonra yerine oturdu. Kim burada tıp öğrencisi? Sen mi, ben mi? Sadece sana yakın olmak istemiştim dedi Carol suçlu bir tavırla. Çok mu kötü bir şey yani? İyi de ben senin bana o kadar yakın olmanı istemiyorum diye bağırdı Michael. Kendi hayatım olsun istiyorum. İyice çığırından çıkmadan seansın dizginlerini elime almam gerektiğini fark ettim. Ayağa kalktım. Şimdi biraz yavaşlayalım ve burada neler olduğunu anlamaya çalışalım. İkisi de sesindeki otoriter tona tepki vererek başlarını kaldırıp baktılar. Carol, sen yetişkin oğlunun evinden taşınmasıyla baş etmekte zorlanıyorsun. Michael, sana gelince hem ailenin tam anlamıyla memnun edip hem de kendine ait ayrı bir hayat yaşayamazsın. İkinizin de ilişkinizde sınırlar belirlemeniz gerekiyor. Carol sesini yükseltti. Ben sınırlarla baş edebilirim ama Michael inkar içinde. Şu Mia da onu destekliyor. Ondan sürekli şu Mia diye bahsediyorsun. Sanki araba falanmış gibi. Kız arkadaşım o benim anne, seviyorum onu. Neden kabul edemiyorsun? Beni neden kabullenmiyorsun? Carol yine ağlamaya başladı. Mutlu olmanı gerçekten istiyorum Michael. Sadece o senin için doğru insan mı bilemiyorum. İyi de hiç şans vermediğin insanı nasıl tanıyacaksın ki dedi Michael. Şans vermek istiyorum ama senin şu tıp öğrencisi hastalığını yutuyormuş gibi geliyor bana. İkisinin yanındaki koltuğa oturdum. Carol, Mia'yı tanımaya çalışacak olmanı sevindim ama artık Michael'ın hastalık belirtine odaklanmayı bırakıp kendininkilerine daha dürüstçe yaklaşsan iyi olacak. Kusura bakma ama burada tıp öğrencisi hastalığı olan biri varsa o da sensin. Sessizlik içinde bana bakıyorlardı. Çok fazla şey mi söylemiştim? İkisinin de gerçekleri biraz tatması gerektiğini düşünmüştüm. Sessizliği bozan Carol oldu. Bende nasıl tıp öğrencisi hastalığı olur? Tıbba gitmiyorum ki. Ama benim kitaplarımın hepsini okuyorsun. Sınıf arkadaşım olmak istiyormuş gibi bir halin var dedi Michael. O kitapları niye aldım bilmiyorum Michael. Kendimi sana daha yakın hissetmek istedim sadece. Kitaplarımı çalışarak mı dedi Michael. Seninle okul hakkında konuşurken aramızda rekabet varmış gibi hissetmem gayet normalmiş demek ki. Devreye girdim. Carol, o kitapları neden okuduğun ayrı bir konu ama okuduklarının tıbbi sorunlarla ilgili endişelerini tetiklemesi ihtimali çok yüksek. Önceki yorumlarımı yumuşatmaya çalışıyordum. Ben sadece Michael'ın hayatında olup bitenleri konuşabilmek istedim dedi Carol. İyi de anne, bütün hayatım okul değil ki benim. Biliyorum, kendimi kaptırmış olabilirim biraz. Tamam anne, uzatmayalım dedi Michael. Yorgun görünüyorsun. Ayağa kalktım. Saat geç oldu. Bunu bir dahaki sefere konuşuruz. Müsaade isteyip asansörle otoparka indim. Eve dönerken Carol ile olduğunu düşündüm. O akşam biraz ilerleme kaydetmişlerdi. Ama daha önlerinde uzun bir yol vardı. Carol, Michael'ın kız arkadaşını neden bir tehdit gibi gördüğünü anlamalıydı. Michael da baş ağrılarını ve diğer rahatsızlıklarını Carol'ı görmekten kaçmak için abarttığını itiraf etmeliydi. Michael Anderson'ı seviyor ama onun kendisine ekol olmak için başvurduğu yollardan rahatsızlık duyuyordu. Carol'ın manipülasyonları geri tepmekle ve oğlunu ondan uzaklaştırmakla kalmamış, aynı zamanda tuhaf ve nevrotik bir ana-oğul ilişkisi yaratmıştı. Bu ilişkiyi besleyen şey de Carol'ın hipokondriyası ve ikisinin ortak fiziksel semptomlarıydı. Terapinin ana-oğlu aralarındaki dolaşık ve komplike ilişkinin farkına varma fırsatını sunacağını ve onlara hem daha fazla yakınlık hem de daha fazla otonomi kazandıracağını umuyordum. Eve döndüğümde telesekreterimin ışığı yanıp sunuyordu. Üç mesajım vardı. İlki dostum Rose'dandı. İkincisi kız kardeşimden. Ve üçüncüsü de Gigi'den. Nihayet bir şişe kembernet açtım. Kadehimi doldurdum ve Gigi'yi aradım. Telefon üç kez çaldıktan sonra Gigi alo dedi. Merhaba, ben Nancy'nin anma günü partisinden geri. Hatırladın mı beni? Ah tabii, bir iki hafta geçti aradan. Senden haberi alamayacağımdan ümidi kesmiştim artık. Nasılsın? Kusura bakma, nasıl olduysa yanlış numara almışım. İki mesaj bıraktım ama ajans gibi bir yere aramışım galiba. Gigi güldü. Biliyorum. Kız kardeşin Nancy'yi aramış. O Shelley'yi aramış. Shelley de beni aradı. Olanları anlattı. Ben de bunca insanı bir daha devreye sokmadan seni arayayım dedim. Sonunda bağlantı kurabildik neyse ki. Tuhaf bir sessizlik oldu. Dayanamayıp bozdum. Aktrisin demek. Evet öyleydim. Ama şimdi yazarlık yapıyorum. İlk senaryomu yeni sattım. Harika dedim. Tebrikler. Teşekkürler. Sen de psikiyatrişmişsin. Nasıl gidiyor? Şarabımdan bir yudum aldım. İyi gidiyor sanırım. Ama neden iyi gidiyor emin değilim. İşte bu Gigi ile yıllar içinde yapacağımız pek çok sohbetin ilkiydi. Carol ve Michael ile birkaç defa daha bir arada görüştüm. Michael'ın anneden ayrılma mücadelesiyle annenin oğlunu bırakma zorluğu aslında pek çok yetişkin çocuk ile ebeveyni arasında yaşanandan farklı değildi. Onların durumunda sırrı dışı olan Carol'ın Michael'ın hayatına dahil olma yönündeki çabalarının dolaylı yola tıp öğrencisi hastalığı vakasına dönüşmüş olmasıydı. Ebeveynlerin dikkat çekmek için çocuklarına hastalık kurguladıkları dolaylı menşuin vakaları önceden de rapor edilmişti. Ancak dolaylı tıp öğrencisi hastalığı ile ilk defa karşılaşıyordum. Carol'ın tedavisine 6 ay devam ettim. Bu süre içinde hem anksiyetesi hem de fiziksel semptomlarında iyileşme oldu. Bunun nedeni tahminimce kısmen terapi, kısmen de düşük dozda antidepresandı. İnsanlar kimi zaman depresyona girdiklerinde altta yatan duygu durum bozukluğunun bir göstergesi olan fiziksel rahatsızlıklar yaşar. Carol yavaş yavaş eşini yitirmenin üstesinden geldikçe Michael'a ve hayali fiziksel rahatsızlıklarına tutunma ihtiyacı da azaldı. Hala hipokondriyakta ama ağrılarını ve acılarını artık ölümcül hastalıkların göstergesi olarak görmüyordu. Tıp kitaplarını okulun kütüphanesine bağışladı ve biyografiyle kurgusal yazın okumaya döndü. Carol nihayetinde Mia'yı sevdi ve Michael ile ilişkiyi iyileşti. Benimle terapisi bittikten 2 yıl sonra Batı yakasından ünlü bir dahiliyeci ile evleneceği haberini aldım. Hayatında ileri doğru adım atmış olmasına çok sevinmiştim. Rahatsızlıkların yükseltse bile hiç değilse her gece ev ziyareti yapabilecek biri vardı artık.